baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz başımızın tacı olan programına. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar bu programı. Ali Şahin'le çalışıyoruz teknik masada, Sefa Aktan da onun yanı başında. Hep beraber hazırız biz yayına. Ben Yasemin Pamukçu, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da yerimiz var. Bas tacı alttan uzun çizgi ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Haydi o zaman çıkalım. Özdemir Erdoğan'ın sesinden olsun. Gel de hastalanma.
Toprak ananın göğsünde oynaştığımız günler, betonların arasına sıkışan yeşillikler, sokak aralarında ağlar güzel rüzgar, üstü başı kir içinde şaşkın bir hava. Gel de hastalanma, elindeyse hastalanmamak. Gel de hastalanma, elindeyse hastalanmamak. Sömürü başladı anaların göğsünde, emzik gibi sigaralar çaresizlikte. Ne kolay şeydi gençlikte kaderlerde kaybolmak, yine de doyamadık ne aşka ne sevgiye. Gel de hastalanma, elindeyse hastalanmamak. Gel de hastalanma, elindeyse hastalanmamak. Ne biçim hastalık, acep neden bitmiyor? Dermanımız azaldıkça dertler aman vermiyor. İçimizdeki dürtüler ipe sapa gelmiyor. Başla gövdenin harbi, yaşadıkça sürüyor. Gel de hastalanma, elindeyse hastalanmamak. Gel de hastalanma, elindeyse hastalanmamak. Nedir sizce hastalık içimizde? Hastalığın çeşidi çok, şifasını veren yok. Toprak ananın göğsünde oynaştığımız günler, betonların arasına sıkışan yeşil.
Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Evet, pek de hoş olmayan bir konudan bahsedeceğiz. Belki enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nurhayat Saydam bugün bizimle birlikte. Evet, sonbaharın gelmesiyle bütün dünyada hastalık haberleri artmaya başladı. Sonbaharda havanın soğuması, hava kirliliğinin artması, toplu ve sıkışık ortamlarda yaşam ve okulların açılması hastalıkların artışında etkili oluyor. Mevsimsel hastalıkların yanında elbette COVID-19 vakaları da görülmeye başlandı ne yazık ki. Bakalım konuşacağız, vücut direncimiz sonbaharda acaba neden düşüyormuş Nurhayat Hocam? Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Yasemin'cim. Aslında şöyle söyleyeyim, soğuk havanın kendisi vücut direncini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Aynı zamanda biraz tabii iş güç de artıyor. Yani yoğunluk, stres, havaların soğumasıyla, okulların açılmasıyla, artık kalabalıkların sınıflara dolması, insanların daha kapalı ortamları tercih etmesi, Ankara soğudu işte biliyorsun buz
tabii,
gibi.
Tabii.
Bunlar hepsi, çünkü kalabalık ortam her zaman nefeslerin daha yakın olması, öksüren hapşıran insanların birbirine yaklaşması.
Tabii.
Bir tanesi bile enfekte olsa hemen etrafına yayıveriyor.
Artık maskemiz de yok zaten.
İşte maske güzel bir konuya değindin. Maske konusunda aslında tam olarak kalkmadı. Yani şöyle söyleyeyim. İnsanlarımız aslında halkımız artık çok tecrübelendi. Bu konuda çok bilgilendi. Hani maalesef bir musibet derler ya bir nasihattan iyidir diye. Belki maskeyi zorunlu olarak değil ama bilinçli olarak kullanmak. Zorunlu değil bilinçli kullanmak.
Doğru.
Yani mesela sen eğer hastaysan, hasta bir insansan, öksürmeye başladın, hapşırmaya başladın. Hani kalabalığa girme mümkün olacak. Girmek zorundasın, çalışıyorsun.
Maskeye gireceksin.
Maske tak, ellerini yıka. Hani artık öğrendik ya maske, mesafe, hijyen.
Tabii,
insanlardan kendini uzak tut bir 3-5 gün. Yani bu bilinçle yaklaşmak lazım. Yoksa başını alamayız Yasemin'ciğim.
Evet. Peki Nuray Hocam. Acaba sonbaharda en sık karşılaştığımız hastalıklar neler ve bunların belirtileri genellikle ne şekilde oluyor?
Şimdi zaten bu COVID, koronavirüs başımıza bela olmadan önce tam da bu zamanlar Ekim ayında bazen Kasım'a kadar da uzuyor. Bizim influenza, grip dediğimiz aynı anlama gelir. Grip ve influenza. Virüsün ismi de influenza virüsüdür hastalıkta. İnfluenzanın tam başlama zamanı. Bu şu anda ona bir de COVID eklendi. Aslında COVID dediğimiz koronavirüs. Sana öyle diyeyim. Koronavirüs eskiden beri, yıllardır virüs influenza virüsüyle, grip virüsüyle, nezle virüsüyle beraber kışın hep vardı. Sadece bu aynı aileden, bu bizim işte COVID dediğimiz koronavirüs ikincisi ailenin delisi çıktı. Ben öyle diyorum. Yoksa bu ailenin virüsü her zaman soğuk algınlığı dediğimiz hani kötünün iyisi. Hani bir kırıklık hissedersin ya, bir seklem ağrısı olur, azıcık burnun akar falan. Bu şekilde zaten hep vardı. Ama işte bu sonuncusu pandemi dediğimiz bütün dünyayı kastı kavurdu.
Evet.
Gelmeden önce bir baktım Yasemin son COVID-19 şeylerine tüm dünyada 770 milyon bütün dünyada 770 milyon kişi hastalanmış. 7 milyon kişi de vefat etmiş. Yani bunlar çok büyük rakamlar günümüze kadar.
Siz yaşadınız mı?
Yaşadım tabii ki. Yani şöyle elimde hastalarımızın da vefat ettiği oldu. Çok üzücü dramalar da yaşadık. Bütün aile hasta olarak geldi. Şeyi çok gördüm Yasemin, dikkatimi çekti. Erkekler çok daha ağır geçiriyordu. Yoğun bakıma yatıyordu, ölüyordu. Mesela bir aile hiç unutmuyorum. Anne baba kız yattılar. Yani kız dediğimde 40 yaşlarındaydı kız. Anne kız kurtuldu, babayı kurtaramadık.
Allah Allah.
Kurtaramadık.
Altta yatan bir hastalık mı vardı hocam?
Yaş ve erkek olması zaten hani o aralar özellikle ilk zamanları diyorum. Sana ilk de delta varyantı o çok kötü olan varyant çıktığında çok ciddi hani ölümlere sebep oluyordu. Altta yatan hastalığı da vardı tabii ki. Diyabeti vardı, kan şekeri yüksekti. Hastalık çünkü bir enfeksiyon hastalığı kan şekerini alt üst ediyor. O zaman da bir nasıl diyeyim sana kısır döngüye giriyorlar. Toparlayamıyorlar. Yüksek tansiyon, işte Allah korusun kanser gibi hastalıklar ya da işte ağır kemoterapi alan insanlarımız kendilerini çok iyi koruması lazım. Bu insanlarla aynı evde yaşayan insanların da ben sağlıklıyım, gencim, bir şey olmaz, ben kendimi sokaklara atayım diye düşünmeyerekten dışarıdayken maske takmaları, yani evdekileri de korumak adına bak sadece şey değil. Yani burada baştan beri dedim ya Yasemin, bilinçli olmak. Yani bilinçli korunmak, neye korunduğunu, neden korunduğunu, kimleri koruduğunu bilmek
bilerek,
çok önemli.
Evet. Peki bu mevsimsel influenza'dan bahsedelim.
Olur.
Onun belirtileri nelerdir ve hangi durumda doktora gitmemiz gerekir? Yoksa kendi başımıza atlatabileceğimiz bir süreci var mıdır?
Aslında influenza da COVID, koronavirüs gibi, COVID-19 gibi. Bu COVID-19 çıkmadan önce, pandemiden önce sürekli ben mesela seminerler düzenliyordum. İnsanlara işte bu influenza virüsünün, grip virüsünün ne kadar aslında tehlikeli olduğunu, insanları öldürebildiğini ve mutlaka aşı olmaları gerektiğini anlatıyordum. Üzerine COVID eklenince birazcık ikinci dereceye geçti gibi oldu ama geçen yıldan beri Yasemin, özellikle maskeyi geçtiğimizden beri çok ilginç vakalar görmeye başladım. Mesela influenza'nın iki alt tipi vardır. A ve B deriz biz. Bunların ikisi birden. Yanında bir tane de COVID. COVID artı influenza A mesela. Ya da COVID artı influenza B. Böyle ikişerli, üçerli kombinasyonlar şeklinde hastalar gelmeye başladı.
İnfluenza'nın özür dilerim. Mesela siz onu nasıl tespit ediyorsunuz? Yani bu influenza A'dır, B'dir. O ayrı ayrım nedir mesela?
Test. Test yapıyoruz tabii. Çünkü Yasemin genelde bulgular 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Bazı bulgular var. Mesela bazı şeylerde eyvah diyoruz. Mesela tat koku kaybı. Geçenlerde bir
o bana neyi hatırlatır? Tat koku.
Daha ziyade COVID.
COVID hatırlatıyor.
Bir ara eski varyantlardan bir tanesinde hatırlarsın belki. Çok ciddi tat koku kaybı oluyordu. Evet. Yani o zamanlar insanlar tat ve koku duyusunu kaybediyordu.
Ve gelmiyor geri.
Bir kısmı tabii kolay. Kısmının geri gelmiyordu. Evet. Mesela dün bir öğretmen hocam hastam vardı. Yani çok üzgündü. Hocam dedi yıllardır hani koku gitti ve hafif hafif geliyor. Mesela bir gülü kokluyorum dedi, hiç unutmuyorum. Mesela gülün kokusunun odunsu kokusu geliyor ama mesela ekşimsi hoş bir gül kokusu vardır, o gelmiyor. Bir hastam vardı Yasemin, çok ilginçtir. Koku ve tat tamamen gitmişti. Geriye geldiğinde hocam dedi, içinde eğer süt ve süt ürünü varsa çok kötü kokuyor, çok pis
Allah
kokuyor.
Allah.
Yani içinde ne olduğunu bilmeme gerek yok.
Çok ilginç.
Süt olur, peynir olur, margarin, tereyağı
bunlar
olur.
Bunlar COVID'se de.
Evet, COVID'se de. İnfluenza'da ise influenza'nın özelliği, en büyük özelliği kişi hasta olduğu dakikayı bilir. Der ki ben falanca gün öğleden sonra saat 3'te benim fişimi çektiler. Sanki böyle yığıldım kaldım. 40 derece ateş.
İnfluenza böyle.
İnfluenza tabii o da çok şeydir, tehlikelidir.
Ateş var.
Tabii yüksek ateş vardır, 40 derece ateş olur, günlerce düşmez. Korkunç bir kas eklem varsa, hani basit bir böyle hani her yerim hafif ağrıyor dersin, kalkarsın işine gidersin ya, öyle değil. Mesela gencecik böyle sapasağlam insanların tekerlekli sandalyede muayeneye
o
geldiğini bilirim. Aynen öyle. Ayağa kalkamıyor ağrıdan.
Covid bu kadar değil mi mesela?
Covid'de bu kadar kas eklem ağrısı görmedim ya, Yasemin. Evet, evet. Var, o da yapıyor. O da kas eklem. Ha şunu söyleyeyim. İnfluenza da aynı Covid gibi. Asemptomatik dediğimiz çok belirtisiz ya da hafif belirtilerle de seyredebilir. Hastanelik olup Allah korusun ölüme kadar da gidebilir. Ama genel olarak gribi grip yapan nedir diye sorarsan saatine kadar söyleyecek kadar aniden başlar. Gözünü ışığa açamaz Yasemin. Gözleri, bizde gözler kamaşmak diye bir fotofobi deriz şeyde, tıp dilinde. Işığa bakamaz, gözleri kamaşır. Gözün hareket ettiremez. Şey der, çok ilginçtir bak. Hocam der, gözüm hareket ettirirken sanki gözümün yuvasını hissediyorum. O kasların hareketini hissediyorum. Dediğim gibi korkunç bir kas eklem ağrısı, dayak yemiş. Yani kendi der hastanın.
Yüksek ateş.
Dayak yemiş gibiyim der. Korkunç bir baş ağrısı, ağrı kesiciyle geçmez. Yani grip zor bir hastalıktır. Şimdi ben de dahil böyle dilimiz alışmış. İşte ya grip oldum diyoruz. Değil aslında.
Diğeri soğuk
algınlığı, soğuk
algınlığı
mesela. Mesela yüzlerce farklı virüs var soğuk algınlığı yapan. Ama grip şöyle bir ayrıdır. Çünkü iş güç kaybına sebep olur. Yani ayağa kalkamazsın ki işe gidesin. Ölümlere sebep olur. Kalp zarı iltihabı yapar. Kalp kası iltihabı yapar. Gilambari dediğimiz ayaktan başlayarak yukarı doğru gelişen, başa doğru gelen felçlere sebep olur. Yani bilmeyen bilmez.
Grip deyip geçmeyin.
Aynen. O yüzden.
Garip bir hastalık.
O yüzden güzel, süpersin. Garip bir hastalık. Aynen öyle. O yüzden Yasemin aşı.
Aşı.
Aşı.
Tam yani, mevsimi mi?
tam zamanı. Yani Ekim ayı tam zamanı. Kasım hatta aralığa kadar havalar güzel giderse biz diyoruz ki eğer aşı olmadıysan, hastalığı da geçirmediysen lütfen aşı olun.
Tamam.
Çünkü bir de sana şunu da söyleyeyim. Bu aşının içinde bu influenza virüsünün 4 tane alt virüsü var. Alt tipi var diyeyim sana. O 4 alt tipine karşı koruma var.
Tamam.
Yani biz ona işte şey diyoruz, 4 valanlı, valan deriz biz ona. 4 farklı influenza virüsüne karşı seni koruyor. Tamam. Çok kıymetli.
Tamam. O yüzden olmadan yaptıralım.
Tabii.
Diyelim ki olduk. Yine de yaptıralım mı?
Eğer ki.
Hani bir tip oldum, diğerlerine karşı korur mu?
Aynen öyle. Tabii ki kesinlikle korur. O bir. Bir de ikincisi altta yatan hastalığın varsa. İşte Allah korusun işte diyabetten tut da kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, astım hastaları. Çünkü akciğerde bildiğin influenza virüsünün kendisi zatürre yapıyor. Aynı COVID gibi. Yani koronayla çok benzeşiyor COVID'le. Bulaş yolları da benzer. Korunma yolları da benzer. Yani nasıl bulaşıyorsa öyle korunursun. Aşı dahil. Mesela nasıl bulaşır? İkisi de damlacık yoluyla bulaşır. Hani diyorduk ya bir metreden daha yakınsan.
Sosyal mesafeyi.
Aynen. İşte ağzından çıkan saçılan tükürükler. Öksürdün, hapşırdın karşındakinin yüzüne karşı. Şimdi mesela maske takmıyoruz. Sen çok güzel söyledin. O zaman neye dikkat edeceğiz? Aniden hapşırasın geldi ya da tutamadın kendini. Aniden öksüresin geldi. Biz bunu eskiden hep söylerdik. Maske takılınca artık söylemez olduk ama kolunun iç kısmına, dışına değil ama. Evet. Şöyle kolun iç kısmını şöyle hemen dirseğini ağzına doğru getirip yüzüne karşı öksürmek ya da hapşırmak.
Tamam.
Çünkü işte diyorum ya o karşındaki kişi belki ayakta geçirecektir ama onun evde belki karısı var, gebe, gebeler ağır geçiriyor. Belki küçük çocuğu var, evde hasta, yaşlı, anne babası var. Bu insanları da korumak adına lütfen bilinçli olalım.
Peki özellikle aşı yaptırılmasını önerdiğiniz gruplar var mı?
Tabii, risk grupları dediğimiz grup yani mesela... Özellikle 65 yaş yukarısı. Çünkü 65 yaş yukarısının da hani bilmeyen izleyicilerimiz varsa bilgilendireyim. Aşısını devlet ödüyor.
Tamam.
Yani sırf 65 yaş yukarısında olduğu için gidip aile hekimlerine ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına reçete ettirsinler. Ya da göğüs hastalıkları uzmanlarına reçete edilince direkt risk grubundan sayılıyor.
Tamam.
Onun dışında kemoterapi alan hastalar. Kanser hastaları, ister solid organ dediğimiz karaciğer vesaire gibi kanser olsun, ister kemik iliği, lösemi gibi kanla ilgili olsun.
Aşıları yapılacak.
Tabii. Zaten mutlaka aşılansınlar. Canlı aşı değildir. Biz gebelere bile öneriyoruz. Sadece gebelerde her zaman genel geçer kuraldır. İlk 3 ayı. Anladım. Gebeliğin ilk 3 ayında deriz ki hiçbir aşıyı olma. Aslında olsa ne olur? Bir şey olmaz ama bebeğin tam yeni oluşma zamanıdır. Ama ondan sonraki hani ilk 3 ayı sayma kalan 6 ayda. Gebeler mesela şeyde bunu çok gördük. Domuz gribin dediğimiz son pandemide, influenza'nın yaptığı pandemide gebeler çok ağır geçirdi. Gebeler öldü. O yüzden yani biz mutlaka aşı öneriyoruz. Tedaviyi de veriyoruz. Yani gebe olduğunda normalde kılı kırk yararız bir ilaç verirken. Ama influenza için veriyoruz. İlacımız var.
Covid aşısı olabiliyorlar mı gebeler?
Tabii olabilir. Aynı şekilde. Aynı mantık. İlk 3 ay mümkünse olmasın.
Bunlar yani bizim 3 aydan sonraki dönemimize denk gelsin.
Aynen.
Yani.
Ya da onlar da ne yapacak? Koruyacaklar kendini. Mesela hastanede de bizim gebe olan personelimiz var. Onları hep uyarıyorum. Aman ne olur maske takın diye. Bir de hastanede çalışıyorlar. Düşün. Bazen bunalıyorlar, çıkarıyorlar ama kendi iyilikleri için, bebeklerin iyiliği için.
Tabii.
Ağır geçiriyorlar Yasemin.
Tabii.
Ağır geçiyor.
Evet.
Bu işin şakası yok canım.
Evet. Şimdi Covid'den bahsettik. Bir de RSV diye bir virüs var.
Süper. Güzel.
Bunu evet ben ne yazık ki yıllar evvel... Küçük kızım, ikinci kızım dünyaya geldiğinde daha 10 günlükken tanışmak durumunda kağıdım. Ama gerçekten çok ağır bir şey oldu anladım. Hatta doktora götürdüğümde doktor dedi ki dua edin test yapacağım influenza olsun.
O kadar.
RSV ise kucağınızdan alacağım ve vermeyeceğim çocuğu size.
O kadar.
Dedi.
Bak düşün
ben
ki
dua
yani.
Ettim influenza olsun ama dedi ki bebeği alıp yoğun bakıma yatırıyoruz. Ama zaten tablo hiç hoş değildi. Ay, yani bütün gece tıkanan bir burun. Düşünün 10 günlük bir bebek. Ay, ondan sonra onu benim açmaya çalışmam. Ve yığılı bir peçete şeyi vardı.
Sen de etrafta. Üstelik hansizsin. Yine evet, doğum
çok
yapmışsın.
Çok zor bir süreçti. Sonra ama o yoğun bakımdayken ayrı bir şey başladı. Bu sefer yoğun bakımı emzirmek için koşturma süreçleri. Biz onu 15 gün orada bırakmak zorunda kaldık yani. Ama bu böyle bir virüs var ve muhatabı hep bebekler mi? Çocuklar mı?
Uç yaş deriz biz tıpta. Uç yaşlar dediğimiz bebekler. Bebeklerden özellikle Yasemin prematüre dediğimiz erken doğanlar. Evet. Bir de ve kalp hastalığı olan bebekler yine kalp hastalığı.
Yine bebekler.
Ve tam tersi bir de diğer uçtaki yaşlar yani yaşlılar.
Yaşlılar mı?
Aynen. Aynen. Yurt dışında mesela şimdi Türkiye'de henüz ülkemizde aşı yok ama risk grubunda olanlar işte erken doğmuş prematüre bebekleri, kalp hastası olan bebekleri bir pediatrist hocanın, uzmanın rapor çıkararak, muayene ederek, rapor çıkararak verdiği antikor dediğimiz yani direkt koruyucu. Serum gibi evet, öyle düşün. Evet, evet. Serumla koruma şeklinde bir tedavi ve koruma şekli var. Aha. O bizim ülkemizde de var. Yani aha. Yine değerli izleyicilerimizin de haberi olsun, bilgisi aha, olsun. Aha. Öyle bir durumda bebekleri işte senin başına geldiği gibi eğer ki burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ateş, öksürme. Şimdi bebeklerde Yasemin bildiğimiz böyle ateş, öksürük olmuyor. Pek evet. Olmuyor. Olmuyor. Ne oluyor biliyor musun? Bebekler garip bir halsizlik, ağlamaya mecalleri olmuyor, halleri olmuyor. Ondan sonra emmiyorlar. Hani diyorsun ki bir gariplik var, emmiyor. O yüzden mesela öyle bir durumda da hemen götürsün.
Serum o zaman. Öyle
ya onun şey bu serum dediğim hani damardan bildiğimiz serum değil. İlacın böyle çok minik dozlarda virüse karşı koruyan özel serum.
Aa çok çok
aynen.
Güzel.
Senin minnoşuna da onu yapmışlardır. Senin kızına da bebişine
yoğun bakımda
de
pek çok şey yapmışlardır ama ne yaptıklarını tabii bilmiyoruz.
Destek tedavi.
Ama mesela onun bulaş yolunun da işte bizim bir ablamız var ve kreş ablasıydı o zaman kreşe gidiyordu. Yani kardeşim oldu yaşasın gel seveyim öpeyim falan.
Eyvah, eyvah.
Ama kendisi hafif burun akıntısı falan var. Diyemiyorsunuz ki çocuğa da
dokunma.
Yani dur dokunma hiç olacak şeydi. İçimden geleni ama diyemiyorum.
Ama Yasemin çok doğru bir şeye parmak bastın.
Evet.
Bildiğin bulaşma yoludur.
Yani onu diyecektim.
Bebekleri yani öpmek.
Yaşlılar için
yaşlılarda
mesela.
Da yaşlarda işte öksürme, hapşırma. İşte o da mesela torun torba seviyor.
Onu diyecektim i̇şte, nereden geçiyor diye.
Kreşten çok taşıyor çocuklar. Tabii. Yani işte yapacak bir şey yok. O kalabalık ortam. Çocukların bir arada olması. Ne kadar kreşteki öğretmenler onların işte başında duran ablaları dikkat etse de.
Yok.
Çocuklarda hijyen korumak çok zor.
Önlenebilir bir şey değil
çok
yani.
Zor. Çok zor. O yüzden anne babaların işi kolay değil kabul ediyorum. Hele hele çocukları kreşe okula başladıktan sonra toplu geliyorlar zaten muayeneye. Hocam hepimiz hastayız.
Belki yaşlılar için daha kolay olabilir ama değil mi? Yani yaşlıları korumak daha kolay olabilir.
Ha, bilinç işte diyorum bilinç. Ya Yasemin. O yüzden bilinçli olmak. Yaşlıyı koruyacaksın. Hani ben gencim ben bir şey olmaz. Tamam bak doğrudur. Şimdi bu yıl umarım hep böyle devam eder. Koronavirüsün son şekil, son varyantı.
Tamam.
Şekil değiştirip duruyor ya. Hani Eris ismiyle herkes tanıdı.
Tamam.
Şu anda kötünün iyisi. Tamam. Yani böyle bir şey oldu. Bir gevşedi. Öldürmekten ziyade
gibi.
Soğuk algınlığına doğru dönüyor.
Mümkünse.
Ama yaşlıları hala daha öldürüyor.
Hala
daha hastanelik ediyor.
Ya.
Hala yatırıyoruz. O yüzden lütfen bilinçli olalım. Hala daha koruyalım. Maske gerekiyorsa yine takalım. Ben şunu duyuyorum. Ya hocam diyor dışarıda maske takıyorum bana uzaylı gibi bakıyorlar. Umurunuzda olmasın.
Yok.
Siz evdeki yakınlarınızı düşünün. Biri bir dalga geçen bir hastam
çok
vardı.
Çok alıştık aslında.
Okulda lisede takarken işte hocam dedi arkadaşlarım hani dalga geçiyor. Ben de dedim ki işte hasta olmuştu. Sen de ona de ki dedim. Furkan Ege. Buradan dinliyorsa selam söylüyorum.
Tamam.
Furkan Ege dedim arkadaşlarına de ki bak arkadaşım ben bu maskeyi ben şu an hani hastayım. Burnum akıyor öksürüyorum. Senin evdeki yaşlı dedeni anneanneni babaanneni belki hayatını kurtarmak için bu maskeyi takıyorum.
Tabii.
De.
Tabii.
Onlar da bilinçlensin. Bakayım seninle dalga geçecekler
tabii,
mi dedi.
Tabii.
Bilinçli olmak önemli.
Tabii bilinçli olmak önemli. İşte anne baba için mesela bugünkü aklım olsa ne yapardımı düşündüm ben mesela siz anlatırken. Yani elbette yine o süreçte çocuğun ona temasına engel olamazdım. Ama sonradan öğrendik ki hemşire hanım büyük kızı aldı, dedi ki bak dedi, bu ev artık sen sorumlusun bu evden. Aa, bu güzel. Eve geleni önce elinizi yıkayın kardeş.
Çok güzel.
Kardeşimin yanına gitmek istiyorsanız maskesiz gidemezsiniz diyeceksin. Ve sen de okuldan gelip elini maskeni takıp kardeşini göreceksin.
Çok güzel.
Yani biz bunu işte bundan 10 yıl evvel tecrübe ettik.
Kadar
ama
güzel.
Bir şekilde hani öğreniyorsunuz ne yazık
öğrendik
ki, maruz
ya,
kalarak
senin
öğreniyoruz.
Şu Covid-19 zamanında, pandemi zamanında küçücük çocuklar bile böyle minnoş tıpış tıpış maskelerini takıp böyle cicili vicili maskeler hastaneye geldiler.
Tabii.
Hatta öyle ben kaç kere gördüm. Annesini babasını uyarıyordu. Anneciğim tak maskeni, bak burnun çıkmış falan diye. Yani eğitim çok önemli ve
evet,
çok güzel bir şey. Eğitimle evet, her şey anlatılır,
evet,
her şey öğretilir.
Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti.
Ederim.
Bu kadar tatsız bir konu, bu kadar tatlı bir konuk
teşekkür
tarafından
ederim,
bu kadar hoş anlatılabilirdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Nurhayat Saydam'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz.
Mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken hala. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala, İstanbul'da sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış, biraz kilo almış, ağlamış yine, rimelleri yakıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala, İstanbul'da sonbahar. Akşama doğru azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hala, İstanbul'da sonbahar.
Mutfak. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Mutlu Mutfak başlıyor. Mutfak ve beslenme gelenekleri kültürün en önemli göstergelerinden biri. hangi besini nasıl elde edip ne şekilde tükettiğimiz yaşadığımız bölgeye ve ülkeye göre farklılıklar gösterebiliyor. Hatta yalnız besinler değil, yemek yapımında kullanılan araç gereçler, pişirme teknikleri, sofra düzeni ve sunumu bile yöreye göre değişiyor. Günümüzde Güneydoğu Anadolu bölgesi mutfağının lezzetleri artık yalnız Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde de tanınıyor. Türk mutfağının en güzel kebap ve et yemeklerinin, tatlı türlerinin yapıldığı bölgemiz Türk mutfak kültürü içerisinde önemli bir yer tutuyor. Biz bugün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin ile konuşacağız bu konuda. Hoş geldiniz Aybüke Hocam.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, mutfak dedik, mutlu mutfak dedik. Şimdi de Güneydoğu Anadolu bölgesinin mutfağına uzanalım istiyoruz biz. Ama o bölgeyi özel kılan nedir örneğin?
Evet, şimdi şöyle, biliyoruz ki mutfak kültürünü coğrafi yapı çok etkiliyor. İklim, ekolojik özellikler, gelenekler, görenekler, orada yaşayan medeniyetler oldukça etkiliyor. O nedenle Güneydoğu Anadolu bölgesi yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin aslında en küçük bölgesi. Ama gastronomik yönden en çok adı duyulan bölgemiz olarak biliniyor. Özellikle Gaziantep UNESCO tarafından zaten ilk gastronomi şehrimiz ismini o şekilde duyurdu. Tabii bölgede Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Antep, Kilis, Mardin, Siirt, Urfa ve Şırnak olmak üzere 9 tane ili var.
Yani her bir şehri söylediğinizde aklımıza bir şey geliyor zaten, geliyor. Değil mi?
Evet,
öyle bir zenginlik
evet,
de var.
Aynen öyle. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tabii iklim özelliği mutfak kültürünü oldukça etkiliyor. Özellikle sıcak bir bölge, yazlar oldukça sıcak ve kurak, kışlarda ılık ve yağışlı geçmekte.
Yani biberler rahat yetişebiliyor.
Rahat yetişebiliyor.
Fıstık da olabilir oralarda.
Karpuz da olabiliyor. Pamuk bile yetişebiliyor. Çünkü iklim müsait olduğu için çeşitlilik açısından oldukça zengin bir bölge. Tabii tarımsal etkinlikler çok çok önemli. Hayvansal yiyecekler, ürünler oldukça önemli. Tarım açısından özellikle bitkisel üründe buğday ön plana çıkmakta. Tabii buğdaydan elde edilen bulgur yemeklerin baş malzemesi olarak işte kısırlar,
çiğ köfteler
ön plana çıkmakta. Tabii sadece buğday değil, arpa, pirinç tarımı da yapılabiliyor. Tabii bölgede Fırat ve Dicle nehirlerinin olması çok çok büyük bir avantaj. Verimli hilal olarak bilinen bir alanda yetişen tahıl türevleri, hayvancılıktan elde edilen et ve süt ürünleri başta olmak üzere baklagiller, zeytin, antep fıstığı, üzüm ve akarsu boylarındaki meyve ve sebzeler aslında bölge mutfağının iskelet yapısını oluşturmakta. Tabii tarıma uygun olmayan yerlerde hayvancılık geçim kaynağı olarak nüfusun önemli bir kısmının uğraştığı alan.
O da lazım.
O da lazım.
Kebaplara nasıl ulaşacağız?
Tabii ki. Tabii. Özellikle koyun eti. Ağırlıklı koyun etinin yanında keçi yetiştirilmekte. Bir de Kilis'te özellikle ipek böcekçiliği yetiştirilmekte. Tabii biz gözlerimizi kapatınca Güneydoğu Anadolu deyince aklımıza hep acı geliyor.
Evet.
İsot geliyor.
Sevenler sever.
Sever.
Değil mi?
Tabii.
Sevmeyen yanına yanaşmaz
ya,
ama
evet.
Seven de yani her şeye onu koyası gelir.
Evet, bir de bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi açısından çok
olması.
Çok önemli.
Değil mi?
Özellikle acı biberdeki kapsasin maddesinin bioaktif bileşen, fonksiyonel özelliği var. Bioaktif bileşenler, biz geçen hafta cuma günü Urfa'daydık. Orada TÜBİTAK'ın çok güzel bir çalıştayı oldu.
Ne güzel.
İsmi de geleneksel ürünler ve baharatlardı. Orada şu vurgulandı. Dünyada mesela acı deyince aklımıza Meksika geliyor.
Evet.
Yani neden biz isot deyince Urfa gelmesin? Mesela Hindistan da baharatlarıyla çok çok ünlü bir ülke. Hatta Hindistan bir girişimde bulunuyor. İsmini bakarat olarak değiştirilmesi
evet,
düşünülüyor.
Evet, evet, evet.
Yani demek ki dünyada bir talep var. Neden Urfa olmasın? Neden işte Antep olmasın? O nedenle aslında Güneydoğu Anadolu bölgesi çok çok önemli bir konumda.
Yani bizim de Samandağ biberimiz var şimdi.
Yani.
Peki evet. O çili biberi nereden geliyor?
Çili biberi yetiştiricilikle alakalı, tohumlarıyla
biz
alakalı. Evet.
Ya,
evet.
Ama tohum bizden değil belki.
Tohum büyük bir ihtimalle ithal olabilir ama yetiştiricilikte önemliyiz diyebiliriz.
Ben açıkçası çok acı seven bir insanım. Hani belki çilinin acısı kadar yoğun değil ama pul biberi, o kırmızı biber, sonra salça. Evet, biber salçası. Yani benim en sevdiğim şeyler, mutfaktan eksik etmediğim
evet.
ve kullanmayı çok sevdiğim ürünler.
Evet, yalnız biber salçasını domates salçasıyla karıştırmayın. Ayrı ayrı yemeklere katın. Yani muhafaza ederken tek bir kavanozda değil de ayrı ayrı muhafaza ederseniz.
Ama aynı yemeğe koyabiliriz.
Tabii tabii. Tat vermesi açısından çok önemli.
O zaman
önemli.
Satın alırken de mesela karışık olanları almayalım.
Yok, mümkünse neden? Ayrı ayrı olursa olması. Çünkü birbiriyle örtüşen etken maddeler olabilir. Birbirinin tadını bastırabilir. O nedenle mümkün olduğu kadar muhafazada sıkıntı olmaması adına ayrı ayrı almamız daha mantıklı olabiliyor. Tabii biz Urfa'ya gidince orada Balıklı Gölü ziyaret ettik. Orada bir han var. İçinde sayısızca salça, biber, nar ekşisi satan yerler var. Hepsinde tadına baktırıyorlar. Siz seçiyorsunuz orada. Tabii acının da kendine göre kategorisi var. Bizim için çok acılı olan onlar için hafif olabiliyor. Hatta biz dedik biberi muhafaza etme sıkıntı olabilir. Bir yarım kilo alalım. Ya dediler biz yarım kiloyu sadece bir çiğ köfte yapımında kullanıyoruz.
O ne? Yarım kilo ne?
Yani muhafaza açısından sıkıntı olmaması adına böyle bir şey düşündük. Çünkü aflatoksin açısından çok çok önemli. Pul biberin muhafazası nem almaması gerekiyor küflenme açısından. O nedenle aflatoksin oluşumunu önlememek adına muhafazada dikkat etmek gerekiyor.
Ne yapmalıyız mesela?
Yani onların söylediği güneşte kurutulduğu için mutlaka dışarıda saklayın. Buzdolabı ortamında saklamayın. Normalde biz ne yaparız? Salçayı, pul biberi.
Kavanoza koyup dışarıda tutabilir miyiz? Aynen. Tamam.
Evet. Normalde biz ne yapıyoruz? Salçayı alıyoruz. Kullandığımız kısmı kullanıyoruz.
Sonra
yüzeyi küflenmesin diye yağ gezdirip buzdolabında muhafaza ediyoruz. Ama Urfa'dakiler özellikle güneşte kurutulduğu için mutlaka oda sıcaklığında nemsiz bir ortamda muhafaza edilmesi gerektiğini söylemiş. Yok, yağ koymayın dediler. Hiçbir şey eklemeyin dediler.
Şey
kendi özelliğinden dolayı.
Ben de aldıklarımı son zamanlar yağ koymuyorum. Ben bilmiyordum. Buzdolabında tutuyorum. Ama buzdolabında tuttuklarım da küflenmemeye başladı.
Evet, aldığınız yere de bağlı. Hani ne kadar çok yerel ürünlere yönelirse tüketici muhafazada da sıkıntı çekmiyor.
Anladım.
Bir olumluluğu var. Tabii çiğ köfte, içli köfte, kısır deyince Güneydoğu Anadolu bölgesi geliyor. Kebap çeşitleri ve lahmacun da çok çok ön sıralarda. Fıstık ile yapılan tatlılar, özellikle Antep baklavası biliyorsunuz Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunda ilk başvurduğumuz ürün. Ve kısa zamanda da tescil alan bir ürünümüz Antep baklavası. Tabii Antep baklavasının yanında katmer, fıstıklı diğer tatlılar da ön plana çıkmakta.
Ne kadar sinir bozucu. Anlattığınız her şey yediğiniz anda kilo alacağımı düşünüyor olmak. Oysa ki böyle abi yutkuna yutkuna sizi dinliyorum ama hayır ya Semin, hayır, sakın gözünü canlandırma.
Yağlar, tereyağlar, tatlılar, fıstıklar.
Lezzetli olan her şey kilo mu aldırır?
Yani sorumuz az bu. Yemek gerekiyor.
Sizce bunu anlat.
Az yemek gerekiyor.
Evet, az yemek gerekiyor.
Tadına bakımlık
tamam,
artık.
Peki.
Tabii yörede sadece işte yemekler değil, meyan şerbeti, mırra kahvesi ön planda olan içecekler arasında. Tabii mırra kahvesini ben tüketmedim ama çok acı olduğu söyleniyor. Zaten Arap kahvesi olarak geçmekte. Biliyorsunuz ki Güneydoğu Anadolu'da Arap kültürü çok baskın. Ve pişirilmesi koyulaştırılarak pişirilen bir kahve. Ve fincanda kahvenin dairesel hareketlerini görebiliyorsunuz. İz bırakıyor. Bittikten sonra fincanda koyuluğu görebiliyorsunuz. Çok yoğunlaştırılmış bir kahve.
Peki o şerbet?
Meyan şerbeti. Yörede yapılan meyan kökünden elde edilen şerbet. Tabii içine tatlandırıcı olarak başka tarçın veya başka
karanfil
katılabiliyor tat vermesi açısından ama yöreyle özdeşleşen
ürünlerden biri.
Ben hani güncel olması açısından dün akşam şeye baktım, coğrafi işaret portalına baktım Türkiye'nin. Özellikle Antep'i tıkladığımda 104 tane coğrafi işaret alan ürün şu anda Türkiye'de bir numara olarak yer almakta.
Çok
104
güzel.
Tane yani bayağı önemli bir sayı. Tabii yörede yoğurt, süt ürünlerinden çok çok önemli. Zaten gittiğiniz zaman evet meze olarak da yoğurtlu ürünler karşımıza gelebiliyor. Çiğ köfte dedik, özellikle bu sıra geceleri vardır bilirsiniz Urfa'da.
Evet.
Çiğ köfte ikram edilir. Tabii Leyli gecesi Mardin'de var. Harfene gecesi var Adıyaman'da. Bu gecelerde de hem yöresel ürünler hem geleneksel danslar eşliğinde birçok işte Antep fıstığı, çerez, meyve, kahve ikramları da söz konusu olmakta. Tabii Göbekli Tepe'ye özellikle vurgu yapmak istiyorum. Göbekli Tepe tarihin sıfır noktası olarak biliniyor. Hatta Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha önce yapıldığına dair kanıtlar elde ediliyor. Onun da tabii biz oradaki yerel halkla konuştuğumuzda şey denildi. İşte bir çiftçi tarlasını sürerken bir buluntuya rastlıyor. Hı. Elinde aldığı o buluntuyu direkt hemen müze müdürüne götürüp bunun ne olduğuna anlam vermeye çalışıyorlar. Ve ilk orada çalışmalar 1994 yılı itibariyle başlıyor. Hı hı. Göbekli Tepe tabii hem turizm açısından çok önemli. Tabii. Ziyaretçi sayısını oldukça olumlu yönde etkilediğine dair veriler de söz konusu. Önemli yerleşik hayatı simgeleyen ilk bulguların olması olarak da geçiyor.
Güzel.
Tabii Urfa'da bir de şey var. Birecik patlıcanı da meşhur. Kurutmalık patlıcanlar, domatesler, biberler de bölgede çok
Birecik
yoğun olarak.
Birecik patlıcanın özelliği
nedir
hocam?
Birecik patlıcanın birazcık daha içi oymalık, daha bol.
Tombul mu biraz?
Evet, daha tombul. Normalde hani biz pazarlarda gördüğümüz ince uzun olur, birazcık daha tombul. Ve tabii o yerel ürünlerle işte kıymasıyla, kendi baharatlarıyla dolmaları yapılarak ya da kurutmalık olarak da satılabiliyor.
Hemen anlık bir soru geldi aklıma. Şimdi bu kabak uyuyoruz.
Evet.
Çok güzel. Ondan sonra onu isterseniz kurutun, isterseniz yani şimdi yapın. Onu mücver yapıyoruz içini.
Evet.
Bu patlıcanı ne yapalım? Bir anda ziyan kavramı geldi aklıma.
Ha, gıda israfı.
Patlıcana oyduk içini, tamam.
Evet.
Onun ne yemek yapılır? Yani
tat vermesi açısından biraz patlıcanın şöyle içerindeki nikotinden dolayı bir de dilimizde oluşturduğu acılıktan dolayı çok tercih edilmiyor ama belki tat versin diye çok hafif bir yemeklere baharat olarak katılabilir öğütülüp de.
Ya şeyi diyorum, ortasına oyduk. Onun ne mesela mücver yapamam. Yapabilir miyim onu?
Yok, acı olur. Acı olur çünkü ortası. Patlıcanın özelliğinden dolayı. Şimdi kabak birazcık daha salatalığa benzediği için tat olarak nötr bir tattır.
Evet,
hani
evet.
Olumsuz bir tadı yok ama patlıcanda dikkat edin dil kenarlarında bir acılık bırakır.
Evet,
o
evet.
Nedenle onu hani belki bir baharat olarak kullanırsa değerlendirilebilir. Tabii şimdi şöyle gıda israfı demişken bizim kongremiz vardı. Dün bir tarif verdiler. Muzun kabuğundan mus dediğimiz bir tatlı yapılıyor. İşte çikolata kabuğundan. Ama tabii bunun da iyi araştırılması gerekiyor. Biz
bence
hani
de.
Şöyle gıda güvenilirliği açısından bir de sarartmada kullanılan kimyasal maddeler söz konusu. O nedenle hani her şeyi de değerlendireyim derken aslında sağlığımızı da olumsuz etmemek adına.
Ben muz kabuğu riskine girmem.
Girmem. Evet. Şu andaki çalışmalar ama şu yönde, tamam güzel, biz gıdaların her şeyini değerlendirelim. Çekirdeğini, kabuğunu, her şeyini değerlendirelim, sapını dahil değerlendirelim ama bir de bunların kimyasal analizlerini yaptıralım. Yani sadece hani sırf israf etmemek adına değil.
Tabii.
Çünkü bu sefer de sağlığımızı gıda güvenilirliği açısından riske atıyor olabiliriz. O nedenle biz hani gelen katılımcılara bunu bu yönden de analiz ettirirseniz daha iyi olur diye önerilerde de bulunmuştuk. Tabii birkaç tanesi Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yemeklerinden ki biz kitabımıza da yer verdik. Ağzı açık, Ali Nazik, Birecik Tava, Bostana ki Bostana mesela çok tercih ediliyor yörede. Bizim de mesela ikramlarda bulunduğunda bu salata çeşidi gelmişti. Normal bildiğimiz.
Ne düşüneyim Bostana için?
Bostana deyince bildiğimiz salata, domatesin küçük küçük doğranmış halini.
Tamam.
Çoban salatayı
ya
düşünün.
Salata
daha küçük.
Şeyim.
Çoban salatasının daha küçüğü ama bol nar ekşili ve üzerine isot kestirilmiş yöresel ürün. Evet.
Şey, gevurdağ salatada mesela
ceviz
var.
Evet,
orada?
Evet.
Tamam.
Onun farkı da bundan.
Tamam, anladım.
Lebeniye, mücettere, yoğurtlu bulgur köftesi, katmer, istim kebabı, kaburga dolma, içli köfte gibi birçok ünlü yemekleri var ki biz de zaten kitabımızda bunların hem işlem basamaklarını hem de malzemelerine yer vermiş olduk.
Kitabımızın ismi nedir hocam?
Kitabımızın adı Türk Mutfağı Beslenme Örüntüleri diye bir yeni 2023 çok taze
çok
bir
güzel.
Kitabımız. Ancak şu kitabımız şöyle oluştu. Kendisi taze, yeni ama 2012 yılından beri yöresel mutfaklar dersine ben bir fiil giriyorum. Tamam. Ve öğrencilerimizle birebir yaptığımız yemeklerin reçeteleri. Harika. Yani denedik, yedik, eleştirdik. Onları biz hem dijital platformda tuttuk hem de basılı formda kitap haline getirdik. Sadece kitapta yemek tarifleri yok.
Neler var?
Geleneklerimiz, göreneklerimiz.
Oh, harika.
Çünkü bunlar kaybolup gidiyor. Bunların bir şekilde kayıt altına alınması gerekiyor. Amacımız şuydu.
Üniversite mi bastı bu kitabı?
Evet. Özel bir yayın evinden bastırdık.
Güzel.
Ama Medipol Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli ortaklığıyla yapılan, hem beslenme diyetisyen uzmanlarının eşliğinde yapılan hem de gastronomi uzmanlarının eşliğinde yapılan bir kitap ortaya çıkardık.
Harika.
Buradaki amaç, biz özüne sadık kalarak reçetelerimizi bizden sonraki nesillere de aktaralım. Asıl amacımız buydu. Umarım geniş kitlelere de hitap etmişizdir kitabımızla. Bu şekilde kitabımızı da çıkardık ve revize de edeceğiz. Yeni yeni reçeteler geldikçe
ekleyerek.
Şu anda
çok güzel.
113 reçetemiz var. Artık her sene üstüne ekleyerek kitabımızı daha da zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Tabii içerisinde bu aralar gastronomi, biliyorsunuz, çok popüler oldu. Gastronomi, hani herkes aşçılık olarak algılıyor. Aslında gastronomi aşçılık değil. Gastronomi multidisipliner bir alan. Aşçılık sadece yemek pişirme olarak algılanıyor ama gastronomide sosyoloji, fen bilimleri, sağlık bilimleri, antropoloji, hepsini içine alan multidisipliner bir alan. Biz zaten yüksek lisans doktora öğrencilerimizi seçerken de buna yönelik seçiyoruz. Alan sınırlandırması koymuyoruz. Çünkü multidisipliner bir alan olduğu için her öğrencimizin alana katacağı çok çok bakış açısı.
Yani bir sosyolog
açısı
da gelip gastronomide yüksek lisans yapabilir.
Yapabilir. Benim şu anda bir sosyolog öğrencim var. Hacettepe mezunu ama o kadar başarılı ki. Ayşenur ismini de söyleyeyim.
Ne
belki
güzel,
dinliyordur şimdi.
Ne güzel.
O kadar farklı boyutuyla bakıyor ki bizim göremediğimizi o görüyor. Onun göremediğini biz tamamlıyoruz.
Nasıl kıymetli.
Çok çok güzel çalışmalar da çıkıyor.
Evet. Demek ki gastronomi dediğimizde sadece aşçılık gelmeyecek aklımıza.
Her yönüyle.
Her yönüyle.
Sağlık.
Multidisipliner dediğiniz bu zaten. Farklı disiplinlerin, farklı işte bilim alanlarının da dahil olduğu. Hepsini bir yere toparlamış gastronomi.
Evet.
Peki çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Hocam. Sırada hangi bölge var diye sorsam, bitirdik mi biz bölgeleri?
Bitirdik gibi. Marmara sanırım kaldı. Bir Marmara bölgemiz kaldı. Onunla
hadi
beraber
bakalım.
Bölgelerimizi bitirmiş oluyoruz.
Tamam, hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz.
Rica
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aybüke Ceyhun Sezgin'le birlikteydik. Mutlu mutfağımıza sevgili dinleyenlerimiz ve artık sizlere veda ediyoruz. Ali Şahin ve Sefa Aktan'la çalıştık teknik masada. Didem Güner'e Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar bu programı. Ben Yasemin Pamukuşu, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
Yardan geçerim, ne çaydan geçerim, kıtlama şekerim, senin yüzünden dert çekerim. Ne senden geçerim, ne serden geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Senden geçerim, ne çaydan geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim.
Süzülürüm, nazlanırım, şakadan sızlanırım, bir bakışınla yan yan aniden hızlanırım. Dilimi dudağımı yaksan da beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim, seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim.
yardan geçerim, ne çaydan geçerim. Kıtlama şekerim, senin yüzünden dert çekerim. Ne senden geçerim, ne serden geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim. Dilimi dudağımı yaksan da, beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim.
Süzülürüm, nazlanırım, şakadan sızlanırım, bir bakışınla yan yan aniden hızlanırım. Dilimin dudağımı yaksan da, beni bir pula satsan da, kalbimi yerlere atsan da, ne senden geçerim, ne çaydan geçerim. Seni bir yudumda diye içerim, içerim, ay içerim.
Baş tacı.